Ayrım 15. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 189. Benden ayı isteyecek olsalar. Öğleden sonra sahilden ayrıldık. Karşılıklı isteklerinin sertliğine rağmen liderle kompesinolar arasındaki insanca ilişkileri o gün keşfetmiştim. Castro'nun bir işaretiyle otomobil yoldan ayrıldı ve toprağın üzerinde gitmeye devam etti. Taşların üzerinde, geminin bıraktığı izin üzerinde sabit, siyah dalgalara kapılmış bir ağaç kabuğu gibi sarsılıyorduk. Uzaklarda en küçük bir dikkatsizlik halinde adanın bütün yüzeyini kaplamaya hazır, büyük bir tehlike olan otları, çalılıkları gördüm. Ufukta beliren bir örümcek istilası gibiydi, bekleyen, hareketsiz bacakları görmek mümkündü. 7-8 işçiden meydana gelen bir grubun önünde duruyoruz. Arkalarında bir tarım makinesi. Sağ taraflarında kooperatifin otomobili. Geldiğimizi görmüşler ve gelenin Castro olduğundan bir an için bile şüphe etmemişlerdi. Uyuşmazlık derhal patlak verdi. Karşılıklı selamlaşmayla birlikte patlak verdi. Ama gariptir ki aralarındaki candan ilişkiler sanki daha da güçleniyordu. Bu insanlar daha önce birbirlerini hiç görmemişler, ellerini sıkmamışlardı ama bu formaliteler asgariye indirilebilirdi. Çünkü aynı çıkarlara, aynı ihtiyaçlara sahip olan bir ailenin çocuklarıydı hepsi. Castro ciddi bir şekilde selam verdi, kompesinolar merhaba Fidel dediler ve Fidel derhal sorunlarına başladı. Ne kadar, ne zaman, niye daha fazla yapmamışlardı, niye daha hızlı ilerlemiyorlardı? Cevaplar fazla gecikmedi çünkü görevlerin dağıtımı iyi yapılmamıştı. Çünkü zor işler bu işleri yapmaya yetenekli olan kişilere verilmemişti. En yaşlıları şakaklarına ak düşmüş, 40 yaşlarındaki esmer adam diğerlerini tanık olarak gösteriyordu. Traktörleri kullanmayı ve onarmayı herkesten daha iyi biliyordu. İşin başında olan adama bunun böyle olduğunu söylemiş ve ispat da etmişti. Ama o yine bu önemli göreve kabiliyetsiz bir adamı vermişti. Fidel'e bana bir traktör versinler, size derhal neler bildiğimi göstereyim dedi. Böyle durumlarda Castro iki ateş arasında kaldığını hisseder. Doğrudan ilişkilere olan bağlılığı, her türlü hiyerarşiye karşı olan isyanı, onu meseleleri anında ve yerinde kendi başına çözmek isteğini verir. Git bir traktör al dediğini gözlerimin önüne getirebilirim. Ama bu şekilde karşı çıkacağı hiyerarşi, kendi kurduğu ve genel olarak hoşnut olduğu İnra'nın hiyerarşisidir. Kendisinin sürekli olarak bir düzensizlik unsuru olduğunu bilmesi gariptir. Bütün adayı dolaştığından, her yerde insanlar onunla karşılaştığından, çalışma grupları karşılaştıkları meseleleri onun çözmesini istemeyi tabii buluyorlar. Başkumandan varken bunu bir yüzbaşıdan istemeye ne gerek var? Şüphesiz her Kübalı'nın kalbinde olmaktan hoşnuttur. Castro onların isyancı gururudur. Onun varlığı onlara meselelerini doğrudan doğruya hükümet başkanına anlatmak imkanını verir. Ama aynı zamanda her şeye rağmen bu sayısız mesele karşısında tek başına yeterli olmadığından, bir milletin yeniden inşasının bütün ayrıntılarını kendi ellerine almak imkansız olduğundan, enstitüler, ofisler kurar ve onların belirli bir hiyerarşiye bağlanmalarını ister. O anda Celia'nın not defterine birkaç not karaladığını gördüm. Castro'nun durumdan haberdar edileceğini biliyordum. İlerleme savaşına zarar verebilecek olan üretici güçlerin kötü bir yönetimini hoş göremez. Onu tanımadığı yetkilileri hiçe saydıramayacaklarını da gördüm. Şikayetlerinizi doğrudan doğruya kendi yöneticilerinize bildirin. Genç bir adam derhal itiraz etti. Hatayı yapanlar onlar, hatalarını kabul edeceklerine güvenemezsiniz. Castro sabırla cevap verdi. O halde meseleyi bölge müdürüne götürün. Fakat o andan itibaren oradan ayrılmak istediğini hissettim. Durumu araştırmaya karar verdi. İnra'nın başkanı Jimenez'e durumu bildirecekti ama o an için kimseyi haklı veya haksız görmek istemiyordu. Birden otomobile bindi, işçiler şaşkın bir halde kaldılar. Ben de otomobile bindikten sonra yoldan bir toz bulutu içinde bir kamyonun geçip gözden kaybolduğunu gördüm. Bir yarım dönüş, ardımızda işçiler küskün, kendi aralarında el kol hareketleriyle konuşuyorlardı. Yolun üzerinde 3-4 kilometre sarsıla sarsıla ilerledik. Derken birden yol kadınlı, çocuklu, ihtiyarlı bir grup tarafından kesildi. Bizi durdurmaya kararlıydılar. Traktörden söz eden işçiyle arkadaşlarının mensup olduğu kooperatifin insanlarıydı. Herkes bağırıyordu. "Fidel, Fidel, dur!" Yeni bir durak. Yavaş yavaş taktiği öğreniyorum. Hareketsiz hale gelen otomobil derhal işgal edildi. Boğucu bir sıcak vardı. Pencerelere suratlar üşüşmüştü. Soluduğum hava sanki ateşti. Fidel söyleniyordu. Arkoka dediklerini tercüme etti. Geldiğimizi haber verenin o Allah'ın belası kamyon olduğunu söylüyor. Sıkılmış bir vaziyette ekledi. Yolun bir ucundan diğer ucuna kadar her yere bu haberi uçuracak, burada tıkanıp kaldık demektir. Bazı kadınlar avuçlarını açmış bir şekilde eğilmiş bize doğru geliyorlardı. Bazıları sadece Fidel'e dokunmak istiyorlardı, diğerleri onu otomobilden dışarı çekip çıkarmak için yakalamaya çalışıyorlardı. Yaşlı ve saygı uyandıran bir kadın çok soylu bir şekilde "Halk gelip köyümüzü görmenizi istiyor," dedi. Fidel boyun eğdi. Başka bir seçişi olmadığını bize anlattı. Bizi geride bırakarak ayrıldı. Başı ve omuzları kalabalığın üzerinde görünüyordu. Asık suratını o kararsız, hatta ürkek halini yeniden takınmıştı. Selya, köyün girişine kadar gidecek, ondan sonra bir yolunu bulup kurtulacak. Otomobilin kapılarına yakın yerde bekleyin, derhal otomobile atlamamız gerekecek, dedi. Kaçmaya fırsat bile bulamadık. Henüz üzerinden geldiğimiz yolun bütün tozu havaya kalktı, etrafımızda dolandı, arkamızda durdu ve yatışınca tam arkamızda eski bir otomobilin durduğunu ve içine 7 kişinin doluşmuş olduğunu gördük. Yanlarından biraz önce ayrılmış olduğumuz Castro'nun cevaplarından tatmin olmamış köylülerdi. Onlar da kamyonun geçişini görmüşlerdi, zamanında uyarılmış olan karılarının Fidel'i durduracağını ve onu tekrar yakalamak için fırsat bulacaklarını düşünmüşlerdi. Konuşmayı devam ettirmeye hazırdılar. Ve Fidel boyun eğdi. Büyük bir hoşnutlukla değil ama pek de istemeyerek değil. Birden olup bitenlerin dışında kaldığımı söylemeliyim. Arkoka bu güneyli, hayat dolu kalabalığa kendini kaptırmıştı ve artık yanımda değildi. O sırada bana öyle geldi ki konuşma yeni bir safhaya girmişti. Diğer genç adamlar, sonra yaşlılar da konuşmaya karıştılar. Hep aynı tonda konuşuyorlardı. Aceleci arkadaşça, neşeli bir şekilde ama hiç susmamacasına. Başlangıçta Castro'dan kelimeler teker teker sanki koparılmışçasına çıkıyordu. Birinin bir hareketi üzerine Castro'nun canının sıkıldığını gördüm. Bir an için Fidel'in düşünceli, tedirgin bir şekilde somurttuğunu gördüm. Derken hiddetsiz ama sert sert konuşmaya başladı. Yaşlılar ona hak verdiler. Mesele son buldu. Otomobile döndük, Castro'yu alkışladılar ve gitmesine izin verdiler. Otomobilde Arkoka, "Sonunda her şey konuşuyorlardı," dedi ve hiçbir şey konuşmuyorlardı. Castro gülerek bize döndü, "Onların hakkından geldim," dedi. "Neden?" diye sordum. Pirinçten söz etmeye başladık. Beher Caballeria'ya belirli miktar pirinç ekilmesini öğütlüyoruz. Genç bir adam buna karşı çıktı, babasının zamanında bunun iki misli yetiştirdiklerini söyledi. Şimdi gülüyordu. Jimenez ve adamları ekimi neden sınırladıklarını elbette biliyorlar. Ben doğrusu bilmiyordum. Fakat INRA'ya güvendiğime göre ve onlar da Beher Calabria'ya ekilecek pirinç miktarını yarıya indirmiş olduklarına göre, daha önceki deneylerde kötü netice almış oldukları anlaşılıyor. Bu eski bir mesele olduğundan yaşlılara hitap etmek gerekti ve ben gençlere kötü bir oyun oynamak zorunda kaldım. Sonra ne oldu? Hepsi hatırladı. Şimdi öğütlediğimiz miktardan çok ekilirse pirinç sulu ve işlenmesi güç bir hale geliyor. Celia dikiz aynasına baktı. Hala peşimizden geliyorlar, dedi. Gerçekten arkaya döndüğümde 7 köylüyü otomobillerinin içinde gördüm. Castro, bu bir av alışkanlığı, dedi. Bundan hoşlanıyorlar. Zaten bugün pazar. O anda otomobil tekrar durduruldu ve yeni bir kalabalık tarafından işgal edildi. Yeni bir köy, yeni bir kooperatif. Bunlar bir şey istemiyorlardı. Sadece bakıyor, alkışlıyorlardı. Uzun beyaz bir giysi giymiş, çok korktuğu belli olan papaza yol açtılar. Otomobilin kapısının karşısına kadar itelediler. "Haydi, söyle bakalım. İşte sana fırsat. Bu sefer onu elinden kaçırma," diye bağırışıyorlardı. Papaz Castro'ya herkes gibi "Fidel" diye hitap etti. Çok hızlı konuştu. Hayatının düşüncesini anlatacaktı ve zaman çok azdı. Başı gerçek bir köylü başıydı ve cemaatine çok benziyordu. Fakat hoş, yıpranmış sesi yeni bir kültürün adamı olduğunu gösteriyordu. Dediğine göre 20 yıl önce adlarını saydığı bu işin otoritesi oldukları anlaşılan bir takım Alman jeologları ve uzmanlarıyla bu bölgeyi incelemişlerdi. Bu bölgede önemli miktarda petrol rezervleri olduğundan emindi. Yeni makineler ve toprağın niteliğine daha uygun ve daha ucuza mal olan yeni arama teknikleri artık sağlanmış olduğuna göre şimdi bu petrol çıkartılabilirdi. Son sözlerini aynen not ettim. "Fidel, söylediklerimin doğruluğundan eminim. Bana inanıyorsan 1 milyon tahsis et. 2 yıl içinde Küba'ya 2 mislini kazandırmazsam beni kurşuna dizdir." Castro güldü. Gördüğüm kadarıyla bu konuda hiçbir şey yükümlenmek istemiyordu ama Celia durumu not ediyordu. 7 köylü tartışmalarını yeniden başlatmak niyetiyle arabalarından çıktılar. Fakat köy halkı onların talihsizliklerinden çok papaza ilgi duyuyordu. Hiçbir destek görmediklerini hissedince vazgeçtiler. Oradan ayrılırken herkes evine dönüyordu. Ancak dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Castro hiçbir zaman onlara peşinden gelmelerini yasaklamamıştı. "Bütün yol boyunca maiyetimiz pek eksildi denemez. Kamyondaki zalim bütün bölgeyi ayağa kaldırmıştı." Köy papazından ayrılırken Castro'ya "Söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordum. "Petrol mü?" dedi. "Neden olmasın? Çok eskiden yapılan ciddi araştırmalar bu bölgede petrol yataklarının varlığını göstermişti." Tam devam edecekti ki yine durdurulduk. Bu defa tek başına dev gibi ve pür hiddet bir zenci tarafından. Alçak evleri olan küçük bir kasabadan geçiyorduk ki bir duvarın arkasından atlayarak önümüze çıktı. Avucuyla otomobilin ön kısmına vuruyordu. Fidel'e kızgın bir şekilde "Düşüncesiz adam!" diye bağırdı. "Hayatını koru, o sana değil bize ait. Bu arabanın ön tarafında ne işin var? Seni burada kolaylıkla vurabileceklerini, bir kamyonla çarpışabileceğinizi gayet iyi biliyorsun. O zaman bizler ne yaparız ha?" "O zaman peki, burada bir şeylik var. Seni burada kolaylıkla vurabileceklerini, bir kamyonla çarpışabileceğinizi gayet iyi biliyorsun. O zaman bizler ne yaparız ha?" "O zaman pek iyi olur halimiz. Geç Celia ile birlikte arkaya otur ve lütfen bu arkada keyfeden beyler öne geçsinler." Fidel gülerek "Onlar benim konuklarım," dedi. Zenci omuzlarını silkti. "Ne olmuş yani? Onları dilediğin kadar gezdir ama eğer birinin ölmesi gerekiyorsa onların ölmesi daha iyi olur." Birkaç küçük afacan bağıra çağıra bize doğru koşuyorlardı. Zenci onları gördü ve kibarca ortadan kayboldu. "Hadi gidin," dedi. "Aceleniz var. Sizleri alıkoymak istemem." Fidel'in yüzünde koca bir gülümseme vardı. Zenci de ona güldü ve parmağını salladı. Otomobilimiz yeni maceralara doğru ileri sıçradı. Ağır darbeler, gizli karşılaşmalar, arkadaşlıklar. 20 kez boğulmakla yüz yüze kaldıktan, 20 kez bir mucizeyle kurtulduktan sonra Simone de Beauvoir ve ben, güneşin ateşten bir domates gibi genç domates tarlaları üzerinden batışını seyrettik. "Bu gece geri dönmüyor muyuz?" diye sordum Arcoca'ya. "Varadora yoluyla dönüyoruz," dedi. "Geceyi orada geçireceğiz. Ama yarın sabah için bazı randevularım var." Omuzlarını silkti, filozofça "Pöh!" dedi. "Fidel'le beraber olduğunu duydukları zaman?" Yine de buluşmayı planladığımız insanlara telefon edip haber vermesi gerektiğine dair onayını aldım. Otomobil 10 kere daha durduruldu. Bir otobüse benzemişti. Otobüs bekleyen yaşlı bir köylü kadını aldık ve köyünün önünde bıraktık. Ne Castro ne de bakanları otostop yapmayı yasaklamamışlardı. Aklımda yüzlerce imge kaldı. Bunlar zamanla birbirlerine karışacaklardı. Ne yazık. Arkoka'ya şunları söyledim. Bu yüzleri unutacağım zamanla. Hepsi birbirine karışacak. Buna çok üzgünüm. Bu köylülerin her biri öyle güçlü kişiliklere sahipti ki. Sonra her biri bir bireyciydi. Her birinin umudu bir gün Castro ile karşılaşmaktı. Bir yandan da düşünüyorlardı. Her biri kendi karakterine uygun olarak yeni bir bulguya ya da bir eleştiriye katkıda bulunuyor. Fakat her zaman kafalarında aynı düşünce var. Her yerde saplantılarını çıkarıp ortaya koyduklarını hissettim. Ben de hiçbir zaman doğaçtan konuştukları kanısını uyandırmadılar. Arkoka, "Bunları Castro'ya söyle," dedi. "O halde tercüme et," dedim. Öyle yaptı. Castro bana yüzünde bir gülümseyişle baktı. Buzlar kırılmıştı. Çiftçilerden söz ettik. Onları büyük birer bireyci olarak görüyordu. Kooperatiflerde onu en çok heyecanlandıran şey, ortak irade ile her bireyin özgür kişiliği arasında kurulmuş olan gerginlikti. Başlarındaki yöneticileri iyi olduğu zaman büyük bir zevkle birlikte çalışıyorlar. Bunun kendi çıkarlarına olduğunu gayet iyi anlıyorlar. Ama onlarda en çok sevdiğim taraf her birinin farklı insanlar olarak kalmaları. Yuvarlak şapkalara, spor gömleklere ve bazen de maşetlere rağmen hiç kimsenin başka birine benzemediğini fark ettim, dedim. Okuma yazma biliyorlar mı? Gördüklerimiz mi? Sanırım çoğu bilmiyordu. Peki şunu nasıl izah edersiniz, dedim. Bana kalırsa bu cahil insanlarda kültürlü bir hava vardı. Bunun nedeni düşünen insanlar olmaları, diye cevap verdi. Her zaman düşünüyorlar. Devrim tetiği çekmişti. Her biri düşünmeye başladı ve düşünmeyi bırakmaları için uzun bir zaman geçmesi gerekecek. Tekrar sahile iyi bir yola çıkmıştık. Güneş batarken deniz kıpkızıl kesilmişti. Ne kadar mantıksız istekleri var, dedim. Özgürlükleriyle ne yapmalarını istiyorsunuz? Bizden her şeyi istiyorlar. Bu da bizim talihsizliğimiz. Ücretli askerleri yendiğimize göre her şeyi yapabileceğimizi sanıyorlar, dedi. Pürosunu tazeledikten sonra biraz da üzgün olarak şunu ekledi. Kendi kendilerini aldatıyorlar. 100 cesur askerin 50 bin zavallı askeri yenmesi, 6 milyon kararlı işçinin bir yılda üretimi iki katına çıkarmasından çok daha kolay bir iş. Bu dokunulmaz şikayet hakkını onlara veren şeyin hala yaşamaya devam ettiğimiz ve kazandığımız başarı olduğunu görebiliyor musunuz? Ve yine de onlara söylemek zorundayız ama henüz değil, bu yıl değil. Simone de Beauvoir, sizi arabadan çekip çıkardıkları zaman hiç değilse ilk birkaç dakika içinde çok keyifsiz görünüyordunuz. Gerçekten öyle miydi, dedi. Castro ona döndü, cevap vermeksizin şaşkın, ona hitap edildiği her zaman olduğu gibi etkilenmiş baktı. Celia derhal, gerçekti, çok gerçekti, dedi. Yanmamış pürosunu önüne koydu. Gerçek olmalı, dedi. Beni çevreleyip itip kalkmalarından mutluluk duyuyorum. Ama benden istemeye hakları olan fakat onlara vermeye imkanım olmayan şeyleri isteyeceklerini de biliyorum. Bir kasabada şeker kamışı tarlaları arasından geçiyorduk. Kollarını havaya kaldırmış bir adam gördük. Arabayı durdurmaya çalışmıyordu. Sadece yolun kıyısından "Bir fabrika Fidel, bir fabrika!" diye bağırıyordu. Fidel, 3 yıl önce, dedi, kendisine bir memurluk verilmesini istiyordu. İlerlemeyi görüyorsunuz. 8 aylık işsizlikleri sırasında bütün şeker kamışı işçilerinin fabrikaları akmalarının mümkün olmasını istiyor. Ne yazık ki bu yarın gerçekleşebilecek bir şey değil. Endüstrileşmek için beklemek gerekliyse bu devrimci bilinci muhafaza edebilecekler mi? Birden sustu ve ön cama doğru döndü. Pürosundan birkaç nefes çekti fakat kimse tekrar konuşmaya cesaret edemiyordu. Birden Oltuski'nin bana anlattığı ve yeni gördüğüm şeyler ışığında yeni bir anlam kazanmış olan öyküyü hatırladım. Gelişimden birkaç akşam önce Bakanlar Kurulu'nun bir toplantısı yapılmıştı. Kararlaştırılan saatte Castro hariç herkes hazırdı. Diğerleri pencereden bakınca Castro'yu aşağıda 100 kadar bağırıp çağıran kadın ve genç kızın arasında gördüler. Fidel aralarından kaçıp kurtuldu ve kendini rastgele bir odaya attı ve uzun süre koridorlardan dolaştıktan sonra nihayet kurulun toplandığı odaya ulaştı. endişeli görünüyordu. O genç kadınlar geç kalmama sebep oldu. Biliyoruz dediler, nereye gitsem peşinden geliyorlar. Yerine otururken hakları olanı istiyorlar dedi. Hatırladığıma göre bu genç kadınlar öğretmen olmak istiyorlardı. Özel bir okul güvenlerini kötüye kullanarak paralarını almış ve bir yıl çalışmadan sonra okul idarecilerinin devletin tanıyacağını söyledikleri ve bu sayede onlara öğretmen olma hakkını kazandıracak olan diplomalarını almışlardı. Tabii diplomalar 5 para etmiyordu. Genç kadınlar Halk Eğitim Bakanlığı'na başvurdular. Görev verilemeyecekti kendilerine. Bir dolandırıcılığın kurbanı oldukları söylendi. O zamandan beri her sokağın başında Castro'yu görmek için bekliyor ve ağlaşıyorlardı. Bakanlar kurul toplantısının açılmasını bekliyorlardı. Castro endişeli ve sessiz duruyordu. Genç adamlardan biri pencerenin yanından geçerken ağlaşanların kapıdan ayrılmadıklarını gördü. Nihayet Castro bıkkın bir sesle "Onlar için bir şeyler yapmalıyız." dedi. Özel olarak kimseye hitap etmiyordu. Bu defa Armando Harta, eğitim bakanı, dönerek aynı sözleri tekrarladı. "Onlar için bir şey yap." Hart onlara yardımda bulunmayı reddettiği için değil ama kendini savunmak için itiraz etti. Onlar bir dolandırıcılığın sadece kurbanları değil, yarı yarıya suç ortakları. Hiçbiri devlet sınavlarını veremedi. Hem de sınavlara birkaç defa girdiler. Bundan sonra da bir daha giremeyecekler. Bu özel okuldan alınma diplomanın hiçbir değeri olmayacağını gayet iyi biliyorlardı. Bizleri zorlamak için bu diplomaları almak istediler dedi. Bütün kurul Hart'a hak veriyordu ve Castro'ya zaman kaybetmekte olduklarını hissettirmeye çalışıyordu. Devleti dolandırmak isteyen bu hanımlar kendileri dolandırılmıştı. Bunları baştan savmak gerekiyordu. Fidel yerinden kımıldamadı. Bu koca vücudun hareketsizliği insanı etkiler. Bir bitki kadar hareketsiz duruyordu. Yumuşak bir dille ama direnerek "Onlara bir şeyler vermeliyiz Armando," dedi. Herkes neden diye soruyordu. Başka herhangi bir izahta bulunmaksızın kararlı bir şekilde "Çünkü şikayet ediyorlar," diye cevap verdi. Pencereden avluya doğru işaret ederek "Geldiler, beklediler, ağlaştılar," dedi. Arkadaşları şaşırmış soruyorlardı. "Bu yeterli mi?" Başını sallayarak "Evet, yeterlidir," dedi. Bunu öyle bir şekilde söyledi ki meselenin derhal çözümlenmesini tercih ettiler. Bütün adayların özel okullardan almış oldukları diplomaların hiçbir değeri olmayacağına, fakat devlet sınavlarına bu hakkı kaybetmiş oldukları halde yeniden girmelerine izin verilmesine karar verildi. Oltuski bunu anlattıktan sonra sözünü şöyle bitirmişti. "Bize bir ders vermişti ve cevap vermemiştim. Fidel de benim için üzerinde konuşmanın son derece önem taşıdığı bir fikrin varlığını fark ettiğimi düşünüyordum. Ama onunla değil. Şimdi gecenin alacakaranlığında geniş omuzlarını görüyordum. Ona bu soruyu kendim sormam gerektiğini düşündüm, sordum. İsteyen herkesin istediği ne olursa olsun almaya hakkı var mıdır?" Arkoka tercüme etti, Fidel cevap vermedi. Israr ettim. "Sizin görüşünüz bu mu?" Prosundan bir nefes çekti ve yüksek sesle "Evet," dedi. "Çünkü istekler şu veya bu şekilde ihtiyaçları dile getirirler." Bana doğru dönmeksizin ekledi. "İnsanın ihtiyaçları onun bütün diğer insanlar üzerindeki temel hakkıdır. Ve eğer sizden ayı isteyecek olsalar," diye alacağım cevaptan emin sordum. Prosundan bir nefes çekti, sönmüş olduğunu gördü, yere bıraktı ve bana doğru döndü. "Eğer biri benden ayı isteyecek olsa bunu ona ihtiyacı olduğu için yapardı," diye cevap verdi. "Çok az arkadaşım vardır. Çünkü arkadaşlığa büyük önem veririm." Bu cevap üzerine Castro'nun arkadaşlarımdan biri olduğunu hissettim ama bunu ona söyleyerek vaktini harcamak istemedim. Sadece ona şunları söyledim. "Küba devriminin hümanist olduğunu söylüyorsunuz. Neden olmasın? Bana sorarsanız tek bir hümanizm biliyorum. O da ne çalışmaya ne de kültüre, fakat her şeyden önce ihtiyaca dayalıdır. Başkası yoktur," dedi. Ve Simone de Beauvoir'a dönerek ekledi. "Zaman zaman beni korkuttukları doğrudur. Bizim sayemizde ihtiyaçlarını keşfetmeye cesaret ediyorlar. Çektikleri sefaleti anlamaya ve artık bunun son bulmasını istemeye cesaretleri var. Kısacası insandırlar ve biz onlara ne veriyoruz? Düşünce silsilesi birden başka bir yöne dönmüştü ama onu kolaylıkla izleyebiliyordum. Sert bir sesle, herkesten mümkün olan her şeyi istemek zorundayız ama bu nesli hiçbir zaman gelecek nesil için feda etmeyeceğim. Bu anlamsız bir şey olur. 15. ayrımın sonu, sayfa 204.